Ayrım 31.
Sayfa 342. Ya erkekler? Kaç kişi tevkif edildi? Kaç kişi öldürüldü? Kimsenin bir şeyden haberi yok. Yahut bana söylemek istemiyorlar. Tam iyileşmemi bekliyorlar. Birinin hesabına göre 20. Zeliha ablanın dediğine bakılırsa 18 gündür buradaymışız. Arada sırada kapı açılıyor, biri ismiyle çağrılıyor. Gidenin dönüşü beklenirken sinirler geriliyor, kimse konuşmuyor. Kalan ekmek varsa çiğnenip yaraların berelerin üzerine koymak için hazır ediliyor. Bereket diyor Zeliha, hiçbirimiz fazla bir şey bilmezdik. Kim ne anlatacak? Birbirimize lazım olmayan bilgileri aktarmaya ne gerek var? İşkenceye kim, ne kadar dayanabilir? Az bilmekte fayda vardır. Biraz güçlenebildiğim zaman Fatma'yı sormaya cesaret ettim. Uzun bir süre cevap alamadım. Üsteledim. Zeliha abla, sen sağ ol dedi. Ekmek bıçağı ile Melis'e hücum etmiş. Hemen vurmuşlar onu. Neyse acı çekmedi. O dakika öldü. Böyle diyorlardı. Ya sevdiğini, aşkını anlatmaya kıyamadığını, öyle uzanmış kan içinde gördüğü zaman, onun camlaşan gözlerine baktığı zaman... Samimiyetle, evet iyi ki ölmüş diye düşünüyorum. Ben İlay, tek sevdiğim kız arkadaşım için bunu söyleyecek hale düştüm ha. Kader acımızla eğleniyor. Nihayet İlay Eminof'a çağrıldı. Ayağa kalkmak zordu. Fakat ayakta dikilip durabilmek en zoru. Jandarmanın biri kolumu tuttu. Ona dayanıp bodrumun basamaklarını çıktım. Koridorda yarı yürüyüp yarı sürüklendim. Elektrikler yanıyordu. Öyleyse gece. Bir boş odada bir koca masanın başında bir sürü adam oturuyordu. Nikolay'ı, Boris'i, Nastasov'u seçtim. Öbürlerini tanımıyordum. Kuvvetli bir ışık yüzüme çevrildi. Hiçbirini göremez oldum. Sorular başladı. Sordular, sordular. Arif'in teşkilatı. Nerelere kadar uzanmış? Kim dahilmiş? Ne zaman başlamış, neler yapmışız, yasak kitapları hiç okumuş muyum, yaptığım propagandaların içine karşı propagandayı yerleştirmeyi kimden öğrenmişim, yoldaş Karov'un gözüne bunca girmeyi nasıl başarabilmişim, onunla yatıyor muymuşum, yoksa Stefan Karov'un bilgisi dahilinde mi yürüyormuş bütün işler, o haberdar mıymış, Mehmet Ali'den en son ne zaman haber almışım? Her suale dikkatle ve çok içten, bilmiyorum, hayır, bilmiyorum, hatırlamıyorum, yapmadım, ilgilenmedim diye cevaplar verdim. Mehmet Ali'nin son mektubunu ise askere giderken yazdığını söyledim. Biri yüzüme vurdu. Burnumdan ağzıma doğru tuzlu bir sıvı indi. Kan. Akacak kanım varmış ha. Ne komik. Gülmeye başladım. Gülmek denirse hayvan gibi bağırıyor, gırtlağım parçalanırcasına kahkahalar atıyordum. Seni kaltak dedi birisi. Deli numarası yapma bize. Ne kalleş ne numaracı olduğunu biliriz. Demek deliler böyle gülermiş. Daha çok güldüm. Bir daha vurdular. Beynim sallandı. Gözlerimden, burnumdan sular aktı. Hep gülüyordum. İskemleden ittiler, düştüm, tekmelediler. Gülmeye devam ettim. Duyduğum acı dayanılacak gibi değildi. Üstüme soğuk su döktüler, titredim. Kahkahalarım böğürtü gibiydi artık. Fakat hiç susmuyordum. Ağzıma tekme attılar. Tuzlu sıvı. Boğulacak gibi oldum. Sesim kesildi. Geberttiniz mi yoksa? Dikkat edin dedim. Dikkat, gebermeyecek. Bu sesi bir kere daha duymuştum. Nerede? Şu var ki o kişi gebermemi istemiyor. Niçin? Tekrar su döktüler üstüme. Ürpermeler içindeyim. Sesimi çıkarmadım. Beni öyle bırakıp gittiler. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. İnleyip duruyordum. Birileri girmiş odaya. Dürtükleyip kaldırdılar. Kollarımdan tutup bodruma sürüklediler. Tam kapıda yanımdaki, bak dedi, konuşmazsan seni de onlar gibi yaparız. Sırtıma bir tekme indirdi. Merdivenlerden paldır küldür düştüm. Ardımdan kapı kapandı. Karanlıkta bir şey göremedim. Ne yapmışlardı kadınlara? Kimse seslenmedi bana. Pis koku ciğerlerime doldu. Ayağa kalkmaya çalıştım, beceremedim. Oturduğum yerde bekledim sessizce. Gözlerim karanlığa alışınca yerde yatan elbiseleri parçalanmış kadınları fark ettim. Çıplak, kanlı, besbelli ağlayacak takatleri bile kalmamış. Sürünerek Zeliha'nın yanına vardım. Birbirimize sarıldık. Ben çıktıktan sonra köpek sürüsü gibi kudurmuş kızgın milisler dalmışlar bodruma. Sorgulama devam etti. Bazen yumuşak, tatlı konuşuyorlar. Çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Mehmet Ali'den bahsedip ağzımdan laf almaya çalışıyorlardı. Bazen de Mehmet Ali ile tehdit ediyorlardı. Eğer konuşmazsam onu da öldüreceklermiş. Aa, o yaşıyor mu? Galiba tekme yemedik bir yerim kalmadı, iki dişim kırıldı. Pek pek sersemledim. Sorduklarının manasını kavrayamayacak hale geldim. Yanımızdan aldıkları birkaç kızın dönmediği oldu. Yemek getiren jandarmaya sordum onları. Omuzlarını silkip cevap vermedi. Sormaktan vazgeçtim. Artık ruhumun da bedenimin de ıstırap çekecek, acıyacak yanı kalmadığını sanıyordum. Kızgın sürü bir daha daldı bodruma. Acı çekecek halim yok muymuş? Laf. Karnımdan beynime doğru yükselen alev dalgasıyla bar bar bağırdığımı iyice hatırlıyorum. Bütün iç organlarım dağlanmıştı. Ama üzerime eğilenlerin sayısını hatırlamıyorum. Sonra bütün organlarımı kustum. Birkaç kez tekrarlandı. Hep avaz avaz bağırdım. Hep kustum. Küçük oda hiç temizlenmiyordu. Hiç hava almıyordu. Kokudan zehirlenecek hale gelmiştik. Sonra bir gün fark ettim ki utanç, ıstırap, pislik somutlaşmış, aramıza duvarlar çekmiş. Birbirimizle konuşmuyoruz. Herkes bir tarafa büzülüp oturuyor. Yabancı düşmüşüz birbirimize. Ne oluyorsunuz be diye bağırdım ortadan. Bir şeyler yaptık, elbet bedelini ödeyeceğiz. Göğsümüze madalya takacaklarını mı sanıyordunuz? Sonucu hesap edemedinizse ne girdiniz işe? Aklınıza hakim olun, sıkı basın ayaklarınızı. İstedikleri bu zaten. Bizi birbirimizden koparmak, çökertmek, ağzımızdan laf almak. Konuşun, aklınıza ne gelirse anlatın. Hep beraber dinleyelim. Kimseden ses çıkmadı. Zeliha hıçkırarak ağlamaya başladı. Haklı İlay diyordu. Allah rızası için konuşalım. Yine ilk günlerdeki gibi yardım edelim birbirimize. Ne oldu? Neden dargınlık düştü aramıza? Bir genç kız vardı. 15'inde falan olmalı. Bizim Mehmet'in arkadaşıydı. Bir çığlık kopardı. Yeter susun be diye bağırdı. Utanıyorum, anlamıyor musunuz? Utanıyorum. Onun omuzlarını yakalayıp sarstım. Utanacak bir şey yok dedim. Hiçbir şey yok. Hayvanlar tepiyor bizi, tepiyorlar. Ne yapalım? Kızgın boğaların arasında kalsan, kendinden mi utanırdın, o boğaları öldürmeye mi kalkardın? Kin duy, öfkelen ama utanma. Sen tertemizsin. Şu pislik içinde hepimiz temizlendik, arındık. Haydi canım, utanma. Sen ne anlarsın diye bağırdı. Kızgın karı, Stefan'la Arif'in koynuna girdin hep. Onların yatağından çıktın, buraya geldin. Hoşlanıyorsun sen. Ama ben... Ben, sen alçaksın, alıp götürsünler seni. Hepsinin altına yat. Ama bizi bıraksınlar. Ellerime yapıştı. Ateş gibi yanıyordu. Başını göğsüme soktu, ağlayıp yalvardı. İlay ablacığım, abe canımsın benim. Sen Mehmet'in ablasısın. Söyle Mehmet'e, gelsin alsın artık beni, söyle. Neden gelmiyor? Yoksa bıktı mı benden İlay ablacığım? Söyle o kızgın karıya, bağırmasın bize öyle. Herkes bağırıyor burada. Herkes beni dövüyor. İlay ablacığım, sarıl bana, beni koru. Onu kollarımın arasında sallayıp uyutmaya çalıştım. Mümkünü yok, hep inledi, sayıkladı. Çok ateşliydi. Başını göğsüme sokup duruyordu. Koru beni, kurtar beni. Zeliha kapıyı vurup jandarma çağırdı. Kızın pek hasta olduğunu söyledi. Herif, gebersin dedi. Pat pat ayak seslerini duyduk, ümitlendik, belki doktoru getirir diye. Oysa yarım saat sonra yeniden kapı açıldığı zaman Zeliha çağrıldı. O benim kolumu sıktı, kulağıma, devam et sen canım diye fısıldadı. Allah'a ısmarladık. Kızın hastalığını söyle. Tabii, saatler geçti, belki gün döndü, Zeliha görünmedi. Kızın ateşi artmaktaydı, sayıklamaları hiç tükenmiyordu. Bazen suçluyor beni, bazen yalvarıyordu. Aklında bir Mehmet, bir ben vardık. Yemeği getiren adam halini gördü. Götürelim bunu dedi. Belki böyleyken konuşur, haber vereyim. Biraz sonra iki jandarma geldi, çektiler onu. Öyle bir yapışmış bana, öyle kilitlenmiş ki koparıp almaları pek zor oldu. Sürükleyip götürdüler. Ne laf alacaklar ağzından. Geri getirirler sandım. Oysa ne o ne Zeliha bir daha dönmedi bodruma. Kolum kanadım kırılmış gibi ben de bir yana çökmüş bekliyordum. beklemek, neyi, yeni sorguyu mu, dayak faslını mı, yoksa bedenlerimize helal yerine koyan o adamları mı? Bir iki kadın vızırdadı. Abi pek efeleniyordun. Ne oldu? Hani o dayandığın Zeliha? Küçük kız doğru mu söyledi? Ne? Utanmak yok sende. Hepsi çıldırdı galiba. Şu sözleri söyleyenler bir zamanlar teşkilatta mıydı? Arif kimlerle? Nasıl? İşin çok güçmüş. Hayvan muamelesi gören, aşağılanan kişi mutlak hayvan gibi hareket etmek mecburiyetinde midir? Düşünüyorum, isyan ediyorum, tümüne acıyorum. Velhasıl karmakarışık duygular içindeyim. Konuşmuyorum onlarla. Çürümüş ruhum ve duyduğum maddi acılarla yalnızım derken korku başladı. En çok korktuğumdu korku. Yalnızlık getirdi onu. Üşüyorum, titriyorum. Nihayet hepsi kayboldu. Acı bile çekmiyordum. Bir sorgu ertesiydi galiba. Bodrum'a girdiğimi hatırlıyorum. Fakat kendimi ormanda buldum. Fatma ile hummalı bir çalışma içindeydik. Evimizi onarıyorduk. Mehmet Ali ıslık çalarak geçti. Arkasından koştum. Bir demet akçabardak uzattı. Bak kopardım hepsini, hiç kalmadı. Ne ziyanı var bu dala? Gelecek bahar büyür yine çiçekler. Demet'i fırlattı. Tek tek çiçekler başımızdan aşağıya döküldü. Mehmet Ali takla ata ata uzaklaştı. Fatma, aldırma ona dedi, gel ders çalışalım. Şiir okumasını öğret bana. Beraberce bağıra bağıra okumaya başladık. Bir yiğit bir daha ölecekmiş. Sus kalbim, sus. Ölmez düşen hürriyet savaşında. Ona yer, gök ve tabiat, kurt kuş ağlar ona dağ başında. Akşam çöker, ay doğar, yıldızlar gökyüzünde sayılır. Meltem eser, orman uğuldar, Balkan'a haydut şarkısı yayılır. Birileri, sus İlay, kes sesini diye fısıldadılar. Onları görmedim, yoksa orman kargaları mıydı? Arif omzumu okşadı. Güzel şiir okuyormuşsun sen be İlay, bir de ben vereyim sana. Şehitler tepesi boş değil, biri var, bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Kes sesini be kız. Bayrağın rüzgara arif oluyor, dalgalanıyorlar. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Ölmez düşen hürriyet savaşında. İnsanlar dolaşıyor, kapılar açılıp kapanıyor. Yollar soğuk, kar yağıyor. Damlardan buz saçakları sarkmakta. Arif, Fatma, Rıza ve ben kol kola dolaşıyoruz sokaklarda. Hep bir Mayıs marşını söylüyoruz. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Gezin mi artık, otur yerine. Annem mi bu? Neden böyle sert çıkıyor sesi? O yumuşak yumuşak konuşurdu. İnadıma daha çok bağırıyorum. Sarsılıyorum, sarsılıyorum. Başım öne arkaya düşüyor. Karanlığın içinde bir çift göz parlıyor. Ulan sus! Ormandan gelip şu karanlık pis kokulu yere düşmenin alemi var mı? Gözleri parlayan da hangi cadı? Omuzlarımı sarstığı yetmiyormuş gibi itti beni hızla. Yere çöktüm. Ateşi var bunun. Eh bırak gebersin daha iyi. Oysa gebermemi istemeyen biri vardı. Sahi kimdi o? Yanıyordum. Dedemin koynuna girdim. Başımı kıllara aklaşmış hafif kambur göğsüne dayadım. Usul usul ağladım. O ses etmedi, saçlarımı okşadı. Beni kaç kez dedemin koynundan çıkarıp sandalyeye oturttular. Birçok şey sordular. Hep şiir okudum onlara. Aklıma ne gelirse, galiba hepsi birbirine karışıyordu. Ne gam, dikkatle dinliyor, not alıyorlardı. Acaba neden? Ormanda dolaştım. Irmağın kıyısına gittim, sonra eve döndüm. Meğer Stefan Karov çıkmış evden. Bizim eşyaları getirtmiş, eskisi gibi düzenlemiş. Dantelli perdeleri bile asmış. Bunu söyledim adamlara. Stefan Karov'a teşekkürlerimi iletmelerini istedim. Bir keresinde pek iri yarı bir adam burnumun dibine sokuldu. Kendisini tanıyıp tanımadığımı sordu. Hatırlıyordum bir yerden ama bir türlü çıkaramadım. İlay dedi. Ben Georgiev, hani milistim, tamam mı? Aa tabii, hatırlamaz olur muyum Georgiev? Babam hakkında rapor yazmıştın sen. Okuldan kovdurtmuştun beni. Aman ne iyi ettin. Okuyup da ne olacaktım? Ben toprağı seviyorum. Gördünüz mü diye bağırdı. Gördünüz mü? Ben hiçbir zaman onu korumadım. Korumaz olur musun? Toprağı seviyordum. Beni toprağa gönderdin. Çok teşekkür ederim sana Georgiev. Aklını kaçırmış bu kız. Görmüyor musunuz? Aklını kaçırmış. Pöf, sensin aklını kaçıran. Ondan sonra zaten pek gitmedim o sandalyeye oturmaya. Karanlık cinleri sinirime dokunuyordu. Irmağın kenarına uzanıp şarkı söylüyor, Mehmet Ali'yi bekliyordum. Orman kargaları burada da musallat oldular ama kovdum onları. Bazen Bodrum'a dönüyordum. Kadınlar azalmış, kim bilir nereye gittiler. Sormuyorum, çünkü sorduğum hiçbir suale cevap alamıyorum. Benden kaçıyorlar. Neden? En iyisi ırmak kenarı. Oraya beni sevenler geliyor. Mehmet Ali önümde yürüyordu. Ona durması, beni beklemesi için seslendim. Birden yere düştü, boyu uzadı. Uzadı, inceldi. Kan ve çamur içinde kaldı. Eli avucuma düştü. Kapkara olmuş. Her parmağı ayrı dağıldı. Mehmet Ali, Mehmet Ali. Seni hatırlamayalı ne çok olmuştu İlay. Böyle birdenbire karşıma dikili vereceğin hiç aklıma gelir miydi? Her zaman beni güler yüzle karşılayan adam soğuk soğuk bakıp suratıma, "Yoldaş Peter Jivkov, nişanlının bir vatan haini olduğunu biliyor muydun?" demez mi? Nişanlım. Birkaç saniye geçtikten sonra hatırladım. Nişanlım olmadığını söylemem mi gerekiyordu? Pek kestiremedim. Sadece, "Bir zamanlar nişanlım vardı," dedim. "Köyde, İlay Eminov'a, ondan mı söz ediyorsunuz?" "Bir zamanlar değil, her zaman nişanlındı. Bozuştuğunuzu sanmıyorum." "Evet ama kaç yıldır hiç haberleşmedik. Belki de bırakmıştır beni. Bilmiyorum yani." En son kendisine askere gideceğimi, uzun bir süre haberleşemeyeceğimize dair mektup yazmıştım. Zaten kendisine en son Şumlu'ya enstitüye giderken görmüştüm. Çok sene geçti. "Bütün bunları biliyoruz yoldaş. Ancak hatırlamanı, iyice düşünüp hatırlamanı istediğim bazı hususlar var. Şimdi sorularıma cevap ver." "Ne haltlar karıştırmıştın be kız. Birkaç gün ne kadar saçma suale cevap verdim. Hatta senin Arif'in metresi olup olmadığını bile sordular." "Peki Arif'le ne ilgin olabilirdi?" "Orada sormak için değil, cevap vermek için bulunuyordum. Bütün kuşkularımı, suallerimi kendime saklayıp en doğru cevapları vermeye çalıştım. Nihayeti hareketlerinden asla sorumlu değildim ve ben şu duruma gelmişken yerimi sarsmaya hiç hakkın yoktu. Bir ihanet teşkilatı lafı geçiyordu, hem de bizim köy merkezmiş. İnanılacak gibi değil, Arif idare ediyormuş. O kadar çok şaşırdım ki Karov'un ona çok itimat ettiğini söyledim. Cevap, "Ha şu sersem herif mi? Şimdi Sofya askeri cezaevinde helal süpürüyor." Oldu. Artık şaşacak bir şey de kalmamıştı. Ağzım bir karış açık, sorulara cevap yetiştiriyordum. Evime gitmeme müsaade etmediler. Merkezde yatıp kalktım birkaç gün. Adamların beni de suçlayabilecekleri ihtimali uykularımı kaçırıyordu. Tam dalarken uyandırıp tekrar sorgu odasına götürüyorlardı. Senin ne olduğun, ne olabileceğin konusunu hiç düşünmedim İlay. Sadece kendimi kurtarmaya bakıyordum. Bu yüzden suçluluk falan da duymuyordum. Fakat sorgulamanın kaçıncı günüydü bilmem, iyice bitkin düşmüştüm. Bir iyi küfrettim. Adam güldü ve niçin küfrettiğimi sordu. Düşündüm. Hatıraların tüm bulut gibi sardı beni. Teybin mikrofonuna eğildim. Çocukluk günlerimizden başladım. Ders çalışmalarımızı, senin bana şiir okumayı öğrettiğini, benim senin kompozisyonunu yazdığımı, Fatma ile oynayışını kıskandığımı, evimizi yakıp sonra ağladığını, senin ise bana kızmadığını, el ele ormana yürüdüğümüzü. Ömrümün hiçbir anında orman bana o kadar renkli görünmedi. Ne daha önce ne daha sonra. Anama orospu denmesinden duyduğum üzüntüyü, senin bana gerçeği anlatışını. Of ne çok hatıramız varmış. Kapınızın önünde yanağından öpüp sonra kaçtığımı. Sınıfta elimi tutup Stefan'ın suratına sevdamızı anlatışını, mutluluğunu. Gerçekten sen beni gerçekten seviyordun. Bayrak hadisesine karışmış olabileceğinden çok korktuğumu. İşte tam burada sözümü kesti adam. Acaba niçin böyle bir kuşkuya kapılmışım? Evet vardı. Senden kuşkulanmam için sebepler. Yoldaş Gazelov dedim. İlay hiçbir zaman Bulgar olduğunu kabul etmedi. Marksizme samimiyetle inanmadı. Öğretinin bir tür vasıta olduğunu söylüyordu. Dedesinin fikirleri, İhtiyar çok işlemişti kızı. Doğrusu bu. Rus İmparatorluğu'nun yeniden kurulması için bir vasıtaydı onun gözünde Marksizm. Rusya'yı basbayağı emperyalizmle suçlardı. Yani bunu o yaşlarda mı yapardı? Belki tam bu kelimelerle değil, ifade tarzı böyle değil ama demek istedikleri bunlardı. Şunu da unutmamak gerekir, çok zeki bir kızdı, çalışkandı, acayip çalışkandı. Okul birinciliğini onun elinden alamadım ama bir yanı ile de çocuk gibiydi. Hayaller kurardı saçma sapan. Mülkiyet duygusu gelişmişti. Sırf kendisine ait olsun diye çiçekler kurutur, çakıl taşları toplardı. Saçma. Sonra iyi rol yapardı. Karşısındakini iyi kandırırdı. Mesela bütün o attığı nutuklar gayet etkiliydi. İnanırdınız içtenliğine. Ama sonra gülüp geçerdi. Bütün yaptıklarını gayesi için vasıta bilirdi. Gayesi? Galiba Türk halkı için muhtariyet yahut istiklal mi öyle, daha doğrusu pek bilmiyorum. Dava derdi, ülkü derdi. Onu vazgeçirmeye çalışmadın mı? Evet çalıştım, çok çalıştım. Mümkün olmadığını hissettim. Ben o zaman onu sevdiğimi sanıyordum. Sanki aramızdaki bağ hiç kopmazmış gibi bir duygu içindeydim. Bu yüzden onu kendi haline bırakmayı, günü geldiği zaman hayallerinin pek saçma sapan şeyler olduğunu, kendisinin anlayacağını sanıyordum. Onu kim etkiliyordu, Arif mi? Dedesi sanıyorum. Arif hakkında alaylı konuşurdu. Daha doğrusu pek konuşmazdı. Zaten sessiz bir anlaşma vardı aramızda. Mümkün olduğu kadar böyle şeylerden bahsetmiyorduk. Konuşunca tartışıyorduk çünkü. Oysa ben o zaman yetişmemiştim. Sevgi diye bir şey var sanıyordum. İnanıyordum onu sevdiğime. Çok cahildim. Nihayeti bir köy delikanlısı. İyi ama yoldaş, sen onu seçkin komsomollar kampına teklif etmişsin. Teklif ettiğim zaman ondan uzaktım ve değişmiş olacağını düşünmüştüm. Onunla karşılaştıktan sonra teklifimi geri aldım. Okudum raporunu. Kızın durumunu pek açık seçik yazmamışsın. Yuvarlak laflar etmişsin. Adam beni iyi kıstırmıştı. Bu kez içimden ve kendime küfrettim. Eğitim merkezinde duygularımı yüzümden belli etmemeyi o kadar iyi öğrenmiştim ki, Gazelov'u da kandırabileceğimi düşündüm. Yoldaş dedim, doğrusu şu, son görüşümde onu birçok kereler konuştuğumuz halde bana açık vermedi. Yalnız okulu bırakıp evlenmemizi teklif etti. Okuldan, öğrenmekten, her şeyden uzakmış gibiydi. Tam bir tarım emekçisi gibiydi. Ağzını aradım, birçok defa konuyu açmaya çalıştım. Her şeyden uzaklaşmış göründü bana. Fakat kızın numaracı olduğunu da biliyordum. Bu yüzden emin olamadım kendisinden. Kesin bir şey yazamadım rapora, ancak teklifimi geri aldım. Aslında rapora bütün kuşkularını, düşüncelerini aktarman gerekirdi. Karar vermek sana düşmez. Anlaşılan birçok şeyi kendine saklamışsın. Onun hakkında yoldaş Karov ve Arifov'la konuşmuştum. Müsbet şeyler söylemişlerdi. Onları kaydettim. O zaman onların hain olduklarını bilmiyordum. Evet haklısın. Son derece budala bir aşıkmışsın sen yoldaş Yivkov. Hiç tahmin etmezdim. Bu söze verecek cevabım yoktu. İnsan bir zamanlar budala bir aşıktı diye cezalanmaz ya diye düşünüyor, önüme bakıyordum. Karlar eriyor, toprak çamur içinde bir sürü akça bardak. Silkinip bu hayali silmek istedim. Öyle hayal görmeye alışık değilimdir. Seni hatırlamak çarptı yine beni. Ayaklarımı hareket ettirip hayal çiçekleri ezdim. Gazelov konuyu değiştirip hala daha Maria ile beraber yaşayıp yaşamadığımı sordu. Sanki bilmiyor. Evet dedim. Bu konuyu yüksek makamınıza arz edip müsaade rica etmiştim. Biliyorum, biz de müsaade etmiştik. Onu terk et, kendisinden bıktığını ve nişanlına dönmek istediğini söylersin. Efendim? Yani laf gelişi, kıza bunu söyle. Evet, peki yoldaş Gazelov. Artık evine dönebilirsin. İşine devam et. Belki sonra ihtiyacımız olabilir sana. Emredersiniz yoldaş.